Ayrım 42.
Onun toplumun bu kesimini orta direk diye tanımlayan seçim sloganı onları pohpohlamak için icat edilmişti. Tedrici liberalleşme. Özal zamanında demokratikleşmeyi ilerletme süreci yavaş şekilde devam etti. Her ne kadar junta ile işbirliği içinde olmuşsa da Özal, sivil siyasetin orduya olan üstünlüğünü yeniden oluşturmakta kararlıydı. Mart 1984'teki belediye seçimlerinden önce meclisteki ANAP çoğunluğu, önceki yıl yasaklanmış olan partilerin bazısının seçimlere katılmasına izin verilmesi yönünde oy kullandı. Kısmen bu işe karşı çıkan muhalefeti bölme amacı taşıyan bir kurnazlıktı. Ama bundan ANAP da zarar görecekti. Yerel seçim sonuçları şöyleydi. ANAP %41,5 oy alarak 5 ay öncesine göre biraz daha az başarılı olmuştu. İkinci sırayı %23,5 ile merhum İsmet Paşa'nın oğlu Profesör Erdal İnönü liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti almıştı. Üçüncü sırada Doğru Yol Partisi geliyordu. Liderliğini başka siyasetçiler yapıyor olsa da herkes bu partinin Demirel'in partisi olduğunu biliyordu. Demirel halen siyasal yaşamdan yasaklıydı. DYP %13,5 oy aldı. Erbakan'ın Milli Selamet Partisi'nin yeniden doğuşu olan Refah Partisi %4,5 oy topladı. Oyların %9'dan azını alan Milliyetçi Demokrasi Partisi'nin ve sadece %7'sini alan Halkçı Parti'nin ise yapay kuruluşlar oldukları artık açıkça belli olmuştu. Seçimler çok garip bir siyasal manzara oluşturdu. Meclisteki muhalefet partileri meşruiyetlerini açıkça yitirmişti. Arkalarında oldukça büyük bir seçmen kitlesi olduğu besbelli olan bazı partiler ulusal düzeyde hiç temsil edilmemekteydiler. Solda bu sorun, Halkçı Parti ile Sosyal Demokrat Parti'nin Kasım 1985'te birleşmesiyle çözüldü. Ama aynı zamanda da Demokratik Sol Parti'nin kurulmasıyla eski Cumhuriyet Halk Partisi'nin mirası için yeni bir rakip ortaya çıktı. Perde arkasından Bülent Ecevit'in yönettiği bu partinin başkanlığını Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit yapıyordu. Ecevitler SHP'yi seçkinci ve modası geçmiş olarak tanımlıyor ve DSP'nin konumunu işçilerin tek gerçek partisi olarak belirtmeye çalışıyorlardı. Mayıs 1986'da Milliyetçi Demokrasi Partisi liderleri eldeki verilere göre kararlarını verip partiyi dağıttılar. Milletvekillerinin çoğu ANAP'a katıldı, bazıları ise DYP'yi tercih etti. Aralık ayında İnönü'nün partisinden 18 üye DSP'ye katıldı. Böylece DSP de parlamentoda temsil olanağına kavuştu. Eskilerin dönüşü. Bu arada eski siyasal liderler perde arkasından bir takım partileri yönetmekle kalmayıp, bir de hala resmen gayrimeşru olan siyasal beyanatlar vererek siyasal yaşamın üstüne bir kabus gibi çöküyorlardı. Özal onların mücadele davetini kabul etmeye karar verdi. Anayasada eski siyasetçilerin yeniden siyasete katılmalarına imkan verecek bir değişikliği halk oylamasına sundu. Özal ve ANAP aynı zamanda da bu tür bir geri dönüşe karşı etkin şekilde mücadele verdiler. Özal 6 Eylül 1987'deki halk oylamasını %49,76 hayır'a karşı %50,24 evet ile kıl payı kaybetti. Halk oylamasının sonucu Özal'ı erken seçimleri Kasım 1987'de yapmaya yöneltti. Bunu yaparken kendi açısından çok haklı bir gerekçesi vardı. 1982'de anayasa halk oylamasında oy kullanmamış 2 milyonun üzerindeki insan 1988'e kadar oy kullanma hakkına sahip değildi. Bunların muhalefet için oy kullanması muhtemeldi. Seçimlerden önce ANAP seçim yasasını tekrar değiştirdi. Mevcut seçim sistemine genel barajdan daha yüksek bir seçim çevresi barajı konuldu. Belli bir seçim çevresindeki barajı geçemeyen bir parti, o seçim çevresindeki bütün oylarını kaybetmekte ve bu oylar büyük partiler arasında nispi şekilde paylaşılmaktaydı. Böylelikle, don't nispi temsil sistemi bir kez daha büyük partilerin lehine kurcalanıp bir takım değişiklikler yapılmıştı. Böylece ANAP 29 Kasım seçimlerinde sadece %36,3 oy almış olduğu halde Millet Meclisi'ndeki salt çoğunluğunu muhafaza etmeyi başardı. SHP oldukça başarılı oldu. Partinin lideri Erdal İnönü genel olarak iyi ve dürüst bir kişi ama çok kötü bir siyasetçi olarak görülüyordu. Bu yüzden de halk çoğunluğunun 7 yıllık bir istikrar programından sonraki halini göstermek amacıyla sıkılmış bir limon simgesi çevresinde kurulmuş, akıllı, sıkı bir seçim kampanyasının SHP'ye %24,8 oy kazandırması şaşkınlık yarattı. Demirel'in DYP'si %19,2 ile üçüncü oldu. Öteki hiçbir parti baraja geçemedi. Ecevit'in DSP'si en fazla %8,5 alabildi. Sağdaki ve soldaki yeni siyasetçiler Özal ve İnönü, eskilerin Demirel ve Ecevit meydan okumasını geri püskürtmüş gözüküyorlardı. 1987 yılı radikal ve yeşil partilerin kurulmasıyla siyasal yelpazenin daha da genişlemesine sahne oldu. Bu partiler çevre korunması, kadınların ve homoseksüellerin hakları gibi meseleleri siyasal gündeme dahil etmeye çalıştılar. Ancak Türkiye gibi bir ülkede bunlar seçkinlerin oyalanacakları meseleler olarak kalmaya mahkumdu. Hala Avrupa'da sürgünde olan daha geleneksel solda da canlanma belirtileri görülüyordu. 6 Ekim'de daha çok Haydar Kutlu Takma adıyla bilinen Nabi Yağcı'nın liderliğindeki Eski Türkiye Komünist Partisi ile Behice Boran liderliğindeki Türkiye İşçi Partisi, Brüksel'deki bir toplantıda partilerini Türkiye Birleşik Komünist Partisi adıyla birleştirdiler. Bundan 4 gün sonra Behice Boran öldü. Ceza yasasının 141 ve 142. maddeleri Türkiye'de komünist siyaseti halen yasa dışı kılıyordu. Ancak Başbakan Özal kısıtlamaların kaldırılabileceğini ima etmişti. TBKP liderleri Kutlu ve Behice Boran'ın yerine geçen Nihat Sargın nabız yoklama kararı aldılar ve 11 Kasım'da Türkiye'ye döndüler. Ankara'da havaalanına indiklerinde kendilerine bir uçak dolusu gazeteci ve Avrupalı parlamenter eşlik etmesine rağmen derhal tutuklandılar. Tutuklamaları muhtemelen hükümet değil ordu emretmişti. Bu durum daha önce Haziran ayında Başbakan'ın yeni Genelkurmay Başkanı olarak kıdemli Orgeneral Öztorun'u değil de Orgeneral Torumtay'ı atayarak ordu hiyerarşisini alt üst etmesiyle gün ışığına çıkmış olan ordu liderleriyle Özal arasındaki artan sürtüşmenin göstergelerinden biriydi. Anavatan Partisi'nin gerilemesi. ANAP'ın Haziran 1988'deki parti kurultayında bir genç görünüşte kişisel nedenlerden dolayı kürsüden bir konuşma yaptığı sırada Özal'ı tabancayla öldürme girişiminde bulundu. Özal sadece baş parmağından yaralandı ve duruma hakim oldu. Genel seçimlerden bir yıldan az bir zaman sonra ve tamamen açık olmayan nedenlerden dolayı Özal bu kez 1989 belediye seçimlerinin erkene alınması gibi oldukça önemsiz bir mesele için bir başka halk oylaması yapılmasına karar verdi. Evet oylarında çoğunluk olmazsa istifa etmeyi düşüneceğini söyleyerek bu meseleye kişisel ağırlığını koydu. 25 Eylül'de halk oylaması yapıldığında sonuç Özal için net bir yenilgiydi. %35 evet oyuna karşılık %65 hayır oyu. Buna rağmen Başbakan %35'in ANAP'ın son seçimlerde kazanmış olduğu %36,3'ün sadece biraz altında olduğunu ve bu nedenle kendi iktidar tabanının halen tam ve değişmemiş olduğunu ilan ederek yerinde kalmaya devam etti. Yerel seçimler planlanan zamanda Mart 1989'da yapıldığında sonuçlar ANAP'a olan desteğin ciddi şekilde aşınmış olduğunu gösterdi. SHP %28,2 oyla şimdi birinci parti konumundaydı. DYP %25,6 ile ikinciydi. ANAP ise %21,9 oyla ancak üçüncü olabildi. Özal'ın başbakanlık konumu yine tehlikedeydi. ama o sonucu aldırmayarak yerinde kalmaya devam etti. Hatta muhalefeti kızdıracak şekilde Cumhurbaşkanı Evren'in Kasım 1989'da Cumhurbaşkanlığı süresi dolduğunda Cumhurbaşkanı adayı olmaya niyetlendiğini açıkladı. Muhalefetin yeni Cumhurbaşkanı'nın seçildiği meclis oturumunu boykot etmesine rağmen ANAP çoğunluğu Turgut Özal'ın Bayar'dan sonra bu makama çıkan ikinci sivil kişi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı seçilmesini sağladı. Özal'a ve partisine olan desteğin azalmasının ana nedeni kuşkusuz süren yüksek enflasyon, enflasyon 1980 öncesindeki %80 civarındaki seviyesine geri dönmüştü ve bunun satın alma gücünde sebep olduğu aşınmaydı. Ortalama ücretlinin satın alma gücü 1980'den beri %47 azalmıştı. Bir diğer neden de yönetimi saran hısım ve akraba kayırıcılığı ve yolsuzluklardı. Gerçi kuşkusuz ANAP hem ekonomiye hem de yönetime yeni bir canlılık ve hareketlilik getirmişti. Özal'ın çağırıp getirdiği ekseri iş tecrübesine sahip ve birçoğu Amerika ya da Almanya'daki okullarda işletmecilik okumuş yeni kişiler iş bitiricilikleriyle ünlenmişlerdi. Ki bu 1970'lerin sonlarındaki hükümetlerin neredeyse tümden felç olmuş durumlarıyla tam bir tezat oluşturmaktaydı. Çok hayran olduğu çağdaşları Ronald Reagan ve Margaret Thatcher gibi Özal'ın da herkese açık sınırsız kapitalist yarışa inanması ise işin olumsuz tarafıydı. Bu durum ABD ve İngiltere'de olduğu gibi ancak onlardan daha fazla birçok yolsuzluğa kapı açtı. Bu skandallara bulaşmış oldukları ortaya çıktığı için yıllar boyunca ANAP'lı bakan ve parti liderleri peş peşe istifaya zorlandılar. Özal ailesi özel televizyondan hava yollarına ve Jaguar otomobillerin ithaline kadar sıralanan iş faaliyetlerinde yakınlarının kayırılması ve yolsuzluklardan dolayı artan şekilde eleştirildi. Cumhurbaşkanının oğullarından biri kısa zaman sonra kendilerine devlet ihaleleri verilecek olan şirketlerin hisse senetlerini satın alıp İstanbul borsasında büyük meblağda para kazanınca bu işin sırf önsezi olmayıp bunun ötesinde ise başka bir şeylerin bulaşmış olduğuna dair kuşku doğdu. 1989 seçimlerinden sonra Özal kabineden aile üyelerini çekerek bazı eleştirilerin etkisini azalttı. Mecliste bir çoğunluğa sahip olduğu için Özal muhalefet partilerinden fazla endişe duymuyordu. Onun asıl sorunu ANAP içerisindeki hizipçilikti. Partinin kamuoyu yoklamalarındaki durumunun 1990 başlarında %8 ile en düşük noktasına ulaşarak baş aşağı gitmesiyle hizipçilik artmış bulunuyordu. 1988'de parti içindeki kökten dinci hiziple aşırı milliyetçi hizip kamuya kutsal ittifak diye duyurdukları bir uzlaşmaya varmışlardı. Bu ittifak onların parti merkez karar ve yönetim kurulunda bir çoğunluk elde etmelerini sağladı. Parti merkez karar ve yürütme kurulundaki esas sözcüleri dinci kanattan devlet bakanı Keçeciler idi. Partinin modern sermaye kesimini temsil eden liberal kanadına ise Dışişleri Bakanı olarak kabinede yer alan ama Özal'ın dış siyaset konularına sürekli karışması nedeniyle Şubat 1990'da istifa etmiş olan Mesut Yılmaz önderlik ediyordu. Turgut Özal Cumhurbaşkanı seçilince partiye uzun yıllar hizmet etmiş, siyasal ve entelektüel hiçbir ağırlığı olmayan Yıldırım Akbulut'u kendi yerine başbakan atadı. Ancak herkes gerçek denetimin Cumhurbaşkanı'nın sorumluluğunda olduğunu biliyordu. Özal aynı zamanda da Kutsal İttifak'tan yavaş ve dikkatli şekilde uzaklaşmaya ve ANAP'ın liberal kanadını güçlendirmeye başladı. Cumhurbaşkanının etkili eşi Semra Özal, meramını açıklamak için ulu orta sigara ve viski içerek liberalleri desteklemekteydi. Özal, ittifaktan hatta kendi ailesinin üyelerinden gelen sert muhalefete rağmen eşinin Nisan 1991'de ANAP'ın en büyük örgütü İstanbul'a il başkanı atanması için gücünü kullandı. Aynı zamanda da Mesut Yılmaz kendini toparladı ve Cumhurbaşkanı'nın desteğiyle Akbulut'tan hem parti liderliğini hem de 17 Haziran 1991'de başbakanlığı aldı. 1989-1991 yıllarında muhafazakarlardan yavaş yavaş uzaklaşılırken buna daha fazla liberalleşme yönündeki reformlar da eşlik etti. Siyasetteki bu kısmi değişimi belki de Özal'ın eskiden belki bir tehdit oluşturduysa bile solun önce perestroika ve sonra da Sovyet blokunun parçalanmasıyla artık bir tehdit oluşturmadığını ve Arap dünyasının birçok yerinde ve Orta Asya Türkiye Cumhuriyetlerinde güç toplamakta olan İslami siyasal hareketlerin ise çok daha tehlikeli olabileceğini idrak etmiş olması sebep olmuştur. Türkiye'de artan İslami militanlığın bizzat kendisi ANAP gibi dine sıcak bakan bir hükümet için bile endişeye yol açmış olabilir. Çeşitli kereler hükümet hakkında pek de üstü örtülü olmayan eleştirilerde bulunan ve hükümeti Atatürk'ün laiklik mirasını muhafaza etmesi için uyarmış olan orduyu ise artan İslami militanlık kesinlikle kaygılandırıyordu. 1980'lerde İslam, Aydınlar Ocağı. İş dünyasında, üniversitede ve siyasette etkili olan kişiler tarafından 1970'te kurulan Aydınlar Ocağı'nın ideolojisi, Özal dahil ANAP'tan birçok kişinin düşüncelerini etkilemekteydi. Aydınlar Ocağı'nın amacı, solcu entelektüellerin Türkiye'deki toplumsal, siyasal ve kültürel tartışma üzerindeki tek elini kırmaktı. Kültür, eğitim, toplumsal yaşam ve ekonomi alanlarındaki her türden mesele için çözümlerin önerildiği seminerler yapıyor ve yayınlara mali destekte bulunuyordu. Aydınlar Ocağı'nın önde gelen ideologu İbrahim Kafesoğlu tarafından geliştirilen sisteme Türk-İslam sentezi deniliyordu. Bu sentezin temel ilkesi şuydu: İslamiyet Türkler için özel bir çekiciliğe sahipti. Çünkü İslam uygarlığıyla Türklerin İslamiyet öncesi kültürleri arasında güya bir takım çarpıcı benzerlikler bulunuyordu. Bu benzerlikler derin bir adalet duygusu, tek tanrı inancı, ruhun ölümsüzlüğüne inanç ve aile yaşamı ile ahlakın önemli vurgulanmasından oluşuyordu. Türklerin İslam'ın askerleri olmak gibi özel bir misyonu vardı. Bu kurama göre Türk kültürü 2500 yıllık Türk unsuru, öteki 1000 yıllık İslam unsuru olmak üzere iki sütun üzerine kuruluydu. 1970'lerin sonlarında bu ideoloji sağ siyasette Milli Selamet Partisi'nde, hatta daha çok da Türk İş'in Milliyetçi Hareket Partisi'nde hayli tutulmaktaydı. 1983'ten sonra ise Özal'ın ANAP'ında rehber bir ilke haline gelmişti. Ancak bu ideoloji orada batıya yetişmek ya da Özal'ın deyimiyle çağa atlamak için teknolojik yenilik yapma konusundaki güçlü inançla birleştirilmişti. 1984'ten itibaren gerek Kemalist ve gerekse sosyalist eğilimli basın, yeni camilerin inşası, mezunları artık üniversiteye girebilen İmam Hatip okullarının sayısındaki büyük artış, okul kitaplarında ve devlet denetimli radyo ve televizyonda dinsel içeriğin çoğalması, İslami yayınların ve kitap evlerinin sayısındaki artış, Ramazan ayında sigara veya içki içenlere saldırıların çoğalması gibi olaylarla kendini gösteren İslami akımların yükselişine sürekli dikkat çekmekteydi. Kabine üyelerinin dinsel törenlere açıkça katılmaları konu oluyordu. Bu gelişmeler devletin laik niteliğini dinamitleyecek girişimler olarak görülüyordu. Bununla beraber Türk devletinin ve kurumlarının temelindeki laikliğin ANAP iktidara geldikten 10 yıl sonra hala yerli yerinde gayet iyi duruyor gözüktüğünü söylemek de gerekiyor. Dini hoşgörüyle davranılması düşüncesi laik yönelimli aydınları kuşkusuz korkutmaktadır. Ama daha nesnel bakıldığında laik ve pozitivist seçkinlerin entelektüel tartışmadaki tekerlerini yitirmelerinin modernleşmenin Türkiye'de eriştiği başarı derecesinin kanıtı olduğu da ileri sürülebilir. Eski alt sınıfların şimdi o denli çok üyesi eğitimlidir ki Bunlar, laik nitelikli toplumsal ve kültürel tasarılara meydan okumak için iletişim araçlarından kitap, dergi, teyp, video, radyo, televizyon, seminer ve kongreler ve genel olarak uzun zamandır erişemeyecekleri kadar uzakta kalmış olan insanlar arası sözlü ve yazılı iletişimden yararlanarak kendi toplumsal ve kültürel tasarılarını öne sürebiliyorlar. İslami akımları mevcut devlet ve toplum için tehlikeli hale getirebilecek olan şey, zengin ve yoksul arasındaki farklılıkları çok büyük ölçüde artırmış olan politikaların yoksullar arasında yarattığı hoşnutsuzluk ve siyasallaştırılmış dinin bu hoşnutsuzluğun dile getirilmesinde bir araç haline gelmesi olasılığı idi ve hala da öyledir. Laiklik tartışması 1980'lerin sonlarında bilhassa tek bir mesele üzerinde, kamu kuruluşlarında özellikle de üniversitelerde türban takma yasağı meselesi üzerinde yoğunlaştı. Çoğu kız İslamcı öğrenciler bu yasağa karşı bir kampanya yürüttüler. Kutsal İttifak kanadı bu eylemlere sıcak bakan ANAP, meclisten türban takılmasına izin verecek bir yasa geçirdi. Ancak Cumhurbaşkanı Evren bu yasayı Anayasa Mahkemesi'ne havale etti ve mahkeme yasanın anayasal olmadığını ilan etti. Sonunda Aralık 1989'da yasağı kaldıran ve türban takılmasına izin verme kararını üniversite rektörlerine bırakan bir kararname yayınlandı. Ancak bu tartışma ardında çok gerginlik ve hınç bıraktı. Ve 1990'da ikisi de SHP üyesi olan iki seçkin laik, Türk Hukukçular Derneği Başkanı Profesör Muammer Aksoy ile Bahriye Üçok aşırı dinciler tarafından katledildi. Hükümet ve daha da önemlisi ordu artık cidden tedirgin olmuşlardı. 1990'da bazı aşırı dinciler tutuklandı. Ve 1991 yazında emniyet güçleri kökten dinci eğilimleri olan kişilerden temizlendi. Ancak siyasi polis Türkeş yandaşlarının denetiminde kaldı. Daha fazla demokratikleşme. Aynı dönemde, yani az sonra sözü edilecek Körfez bunalımının büyük ölçüde egemen olduğu 1989-1991 yıllarında hükümet siyasal sistemin tedrici liberalleştirilmesine gayret etti. Nisan 1989'da bir takım reformlar açıklandı. İçlerinde en önemli olanı hakim kararı olmaksızın gözaltında kalma süresinin 15 günden 24 saate indirilmesiydi. Bu indirim işkencelerin çok olduğu bir zamanda yapılmıştı. Ne var ki bu tedbirler açıklanmış olmalarıyla kaldı. Daha etkin olanları 2 yıl sonra Mart ve Nisan 1991'de alınan tedbirlerdi. Kabine kısmen siyasal sisteme meclis üye sayısının artırılması, Cumhurbaşkanının doğrudan seçilmesi, oy kullanma yaşının 18'e indirilmesi ve kısmen de insan haklarına ilişkin bir anayasa değişiklikleri paketi getirdi. Hükümetin isteği üzerine meclis, Kürtçenin özel yaşamda kullanımına izin vermeye karar verdi. Ve ceza yasasından sınıf ve dine dayalı siyaseti yasaklayan 141, 142 ve 163. maddelerin çıkarılmasını onayladı.